Ayrım 35.
Sayfa 357. Sadece zihnini meşgul eden meseleyi çözmek ciddiyeti ve mesuliyeti içindeydi. Sevgilisini rahatlatmayı düşündüğü anda bile araya mesafe koymayı denedi. Bana karşı dürüst olduğun müddetçe sıkıntılı olduğun her durumu çözmek benim mesuliyetimdir. O da artık bomboştu. Saatlerce bir efsane lezzetiyle birlikte olduğu adam yok olmuştu. Ayhan Hanım yatak odasının penceresinde gecenin karanlığını seyrediyordu. Adnan Bey bu gece kendisini öpmeden ayrılmış ve evin bahçesinden bir esrarengiz karaltı gibi arabasına doğru yürümüştü. Şoför Hayri Efendi otomobilin kapısını açtı. Arabadan sızan ışığın altında Adnan Bey gülüşüyle mağrur bir sevinç taşıyordu. Bu sevinci görmekle mutlu oldu. Bu sevinci ona ben veriyorum diyordu. Sevinci verdiğinden emindi ama gururu kendisi yaratmıştı. Her seferinde kendisi için yeni tariflerle gurur vesileleri yaratır ve sevincin önüne çıkmasına çalışırdı. Adnan Bey koruma polisinin elindeki feneri alıp Ayhan Hanım'a yöneltti. Perdelerin arkasından ışık gözlerini kamaştırdı. Söndürünce fark etti. Adnan Bey'in gözlerinde masum bir tebessüm renklenmiş, hummalı bir sevdayla penceredeki kadına bakıyordu. Ayhan Hanım geriye döndü. Kapının loşluğunda anneanne kendisini seyrediyordu. Onun da gözlerinde aynı mağrur sevinci gördü. Ferit Bey'le bizzat başvekilin konuşması daha isabetlidir. Böylece sana karşı sorumluluğunun tarifini kendisi vermiş olur. Soğuk ve kuru bir akıbet endişesiyle titredi. Bu ilişkinin tebliği Ferit Bey'i yıkabilirdi. Oğlu bu ilişkiden rahatsız olabilir ve babasına karşı işlenmiş bir haksızlık yargısıyla kendisini affetmeyebilirdi. Duygularının coştuğu yerdeki mutluluk ve sevinç başkaları için saygılı bir tercih nedeni sayılmayabilirdi. İşte asıl haksızlık buydu. Anneanne yeniden bir hüküm cümlesiyle geceyi kapatmayı istedi. Bırak senin için tesellileri o yaratsın. Mesuliyet duymanın ahlakı bunu gerektirir. Adnan Bey Ayhan Hanım'ın penceredeki halini bir daha seyretmek istedi. Bir küçük rüzgar esti. Saçlarına, omuzlarına birkaç yaprak düştü. Belli ki geçmişin yağdı, hicranlı bir hasret gibi sert ve uhreviydi. Büyük hanım pencereye yanaştı, perdelerin aralığından Adnan Bey'i seyretti. Saygılı ve uysal bir dokunuşla perdeleri kapattı. Dudaklarında sakin bir tebessüm ve gün görmüş bir tecrübe hükmü vardı. Cumhuriyetin haremi hiç bu kadar güzel bir haseki görmedi. 16. Bölüm. Bu halka vakfedecek mülkü malimiz yoktur. 5-10 gazelli şu kalbi haraptan başka. Yahya Kemal. Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Saygıyla toprağa oturdum. Dayadım sırtımı duvara. Bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne karım. Toprak, güneş ve ben. Bahtiyar. Nazım Hikmet. Nazım Haydarpaşa Askeri Hastanesi'nden içeri girerken irkildi. Sırtında bir akrep dolaşmış gibi rahatsızdı. Heyecanlarını kontrol etmeye çalışıyor ama buradan da adil bir kararın çıkmayacağı korkusunu yaşıyordu. Kafasında öldürüleceği korkusunun ağır baskısı vardı. Celile Hanım, Nazım'ın böyle duyguların tesirinde perişan olduğunu görmüş ve çare bulması için Vanu'dan yardımcı olmasını istemişti. Nazım'da nevrasteni var, vala. Sabahattin Ali'nin öldürülmesinden sonra Nazım, bir gün kendi başına da böyle bir tertip gelebileceğinin kuşkusuna kapılmış, rahatsız bedeni böyle ağır bir vehmin yükünü çekememişti. Askerlikte bu ihtimalin kolayca gerçekleşebileceği korkusu şiddetini arttırmıştı. Kimisi de böyle tertiplere gerek yok, seni öyle bir yere gönderirler ki 15 günde bu hayata pes edersin diyorlardı. Hekimler heyeti Nazım'ı soymaya gerek görmedi. Doktorlar birisi uzaktan seyrederek boyu posu yerinde şairin sağlam olduğuna dair imzayı basmıştı. Kurtuluş imkanı olmadığı belliydi. Birileri kafasına koymuştu. Nazım'ın kanunla affedilmiş yeni hayatını idari kararlarla yeniden bir eziyet çukuruna iteceklerdi. Genç hekimlerden biri yavaşça Nazım'ın kulağına fısıldamıştı. Askeri hastanelerden çürük raporu alman imkansız. Karar verilmişti. 50 yaşındaki Nazım 2 yıllık askerlik yapmak üzere Sivas'ın Zara ilçesine gönderilecekti. Nazım son bir deneme daha yapmak istedi. Bursa'dan belgeler getirmek için müddet talep etti. Verilen cevap açıktı. Haftaya pazartesiye kadar bitir bu işi. Sabah erken saatte yola çıkacaktı. Ev halkı çok erken uyanmış ve giderken istediği bir şey olup olmadığını soracaktı. Büyükhan'ın kapıda bekliyordu. Adnan Bey'in günübirlik seyahatleri sonunda geç vakit de olsa eve geleceğini biliyordu. Hoşlanacağı şeyleri yapmak, onu sürekli memnun görmek en başta kendisi olmak üzere bütün aileye mutluluk veriyordu. Büyük Hanım sordu. Akşam sofrası için istediğiniz bir yemek var mı? Adnan Bey sadece güldü. Cevap bile vermedi. Hiç umursamadan duvardaki saatli marif takviminin yaprağını kopardı. Tarihe baktı. 17 Haziran 1951 Pazar. Arkasını çevirip Büyük Hanım'a uzattı. Yaprağın arkasında kocaman siyah harflerle günün menüsü yazılıydı. Yaprak sarması, enginar ve irmik helvası. Ayhan Hanım operadan dönüyordu. Saim Efendi otomobilin kapısını açarken saygıyla eğildi. Aynı yoldan mı efendim? Ayhan Hanım başını salladı ve küçük bir tebessümle şoförünü ödüllendirdi. Ayhan Hanım yolu uzattı. Otomobil başbakanlığın önünden geçerken pencereyi açtı ve üst katın pencerelerinde bir aşina bakışın hasretini aradı. Günlerdir Adnan Bey'i göremiyordu. Ne olduğunu kavrayamamıştı. Yanlış bir hareketi olmadığına emindi. Adnan Bey ne akşamları uğruyor ne de telefonla arıyordu. Kırgınlık yaratacak hatası yoktu. Kabahati olmayışının verdiği asabiyetle gerilmekteydi. Eğer her vesileyle, her hadisede kendini haklı görüyor ve ilişkiyi canının çektiği kalıplarda sürdürmek istiyorsa yanlış kadın seçti, diyordu. Giderek daha da gerildi. Durunuz Saim Efendi. Otmobil durdu ve Ayhan Hanım hızla inip şiddetli bir hareketle kapıyı çarptı. Saim Efendi şaşkınlık içindeydi. Ne yapacağını bilmiyor, kontrolsüz telaşlarla peşinden koşuyordu. Otomobil yolun ortasındaydı ve herkes böyle bir manzaranın Ankara'da ilk defa yaşandığını görüyordu. Trafik polisi Saim Efendi'nin üzerine doğru yürümüş ve arabayı hemen çekmesini sert dille hatırlatmıştı. Saim Efendi çareyi güçlü bir ismin gölgesine sığınmakta buldu. Hanımefendi, başvekilimizin yakınlarıdırlar. Belli ki Ayhan Hanım Adnan Bey'e kızmış ve maruz kaldığı haksızlığın bedelini ödetmek istemişti. Göğsünü rüzgara verdi. Derin bir serenlik teneffüs etti. Evine doğru yürüdü. Saim Efendi telaş içindeydi. Hanımefendi bana emanetsiniz. Arkasına dönmedi. Çevredeki herkesin duyacağı kadar yüksek ve emin sesle haykırdı. Ben Çakır Beyli'nin yorgun kısrağı değilim. Yüreği olanlar peşimden gelir. Tekrar derin bir nefes aldı. Soluyan rüzgarın nefesini kesti. Nazım işi haftaya pazartesiye kadar uzatmadı. En emin ve seri bulduğu yoldan başındaki belayı çözmüştü. Bükreş radyosu Nazım'ın Romanya'ya vardığını, sağlık durumunun çok iyi olduğunu ve birkaç gün istirahatten sonra Moskova'ya gönderileceğini söylüyordu. Münevver küçük Mehmet'i beşiğinden aldı, bağrına bastı. Gözlerinin üzerine dudaklarını bıraktı. Baban hep böyle öperdi. Olayı Celil'e haber verdiklerinde hiç telaş göstermedi. Ana ruhunun derinliklerinde gizlenen o seçkin hissedişli mutluydu. Dilinde Yahya Kemal'in bir zamanlar kulağına fısıldadığı bitmemiş şiirlerin son müsveddesi vardı. Bu halk o gün kavuşur annemiz güzel vatanına. Çocuklarıyla nasıl sarmaşırsa yastığına. Celil'e Nazım'ı bağrına sarmış gibi mutluydu. 50 yıl önce Selanik'te dünyaya getirdiğinde duyduğu gururlu sevinç yeniden can bulmuş, Ege'den Marmara'ya, oradan Karadeniz'e geçerek küçücük bir tekneyle başlayan heyecanlı serüvene hız ve cesaret vermişti. Gözleri yaş içindeydi. Sevincinin selini durduramıyordu. Pencereyi açtı. Adalardan veda eden bir esinti, Cevizli'de sevdiğine kavuşmuş gibi şefkatliydi. Olanca gücüyle bağırdı. Kurutun bu pınarları artık, memleketimin dost rüzgarları. Evde alışılmamış bir sükunet vardı. Herkes tereddüt içindeydi. Bugün yapılacağı söylenen konuşmadan tek kelime bile duymamıştı. Ne Adnan Bey gelmiş ne de ne zaman gelebileceği konusunda bir haber alınmıştı. Muzaffer Bey'e ulaşmak ve olup bitenleri ondan öğrenmek istemiş fakat ulaşamamıştı. Yüreğindeki heyecanlar huzursuzluk haline dönüşmüştü. geçmiş günlerin muhasebesini yapıyor, Adnan Bey'i üzecek herhangi bir hatası olduğuna ihtimal vermiyordu. Ortaya çıkan bu ani durum taşınacak ağırlıkta yük değildi. Bir yandan Adnan Bey'in kararlı ısrarı, öte yandan operada Ferit Bey'in umulmayan tevekkülü genç kadının dimağında heyecanlar kadar tereddütler de yaratmıştı. Ferit Bey'in kendisini çağırıp etraflı bir görüşme yapacağına ihtimal vermiyordu. Ama umduğu çıkmamış, provalar öncesinde Ferit Bey odasına çağırarak Ayhan Hanım'la uzun bir konuşma yapmıştı. Bu konuşma Ferit Bey'in bilinmeyen nice önemli niteliklerini bir veda sohbeti gibi ortaya koymuştu. Sakin bir tavır içinde kısık sesle konuşuyor, asıl konuya temas eden bir kelimenin ağzından kaçmasına fırsat vermemeye özen gösteriyordu. Sadece bir cümleyle Adnan Bey'in bugünkü davetini aktarmakla yetindi. Başvekil Hazretleri bu akşam üzeri beni davet buyurdular. Önemli bir meseleyi görüşeceklermiş. Sonucunu sana ben de aktaracağım. Ferit Bey, ben de sözcüğünün manasında çok şeyler gizlendiği izlenimi yaratmaya özen göstermiş değildi. Cümleyi gelişi güzel kurmuş, sadece bu davetin mahiyeti hakkında eğer Ayhan Hanım'ın yapması gereken bir açıklama varsa onu öğrenmek istemeyi denemişti. Ferit Bey insan başlı aslandı ve bu Sphinx sessizliğinin asıl ürküten karakteri Ayhan Hanım'daydı. Tek kelime bile cevap vermedi. Ferit Bey Ayhan Hanım'la tanıştığı günleri hatırladı. Operanın en genç, en güzel kızını uzaktan seyreden lezzetli hatıraları o ilk günlerin hazından hiçbir şey kaybetmemişti. Manon Lescaut operasını sahnelemeyi düşünüyor, başrolü bu güzel genç kızın oynaması için gerekli tedbirleri alıyordu. Bu operanın sanki bir hayat hikayesi gibi yaşanacağı hissine kapılmış ve içinden gelen şekliyle duygularını aktarmayı istemişti. Sözlerinde karşısındakini tesir altına alan bir sükunet vardı. Bu sükunet birden heyecanlara kapılıp duygularını yükseltiyor, sonra tekrar istenen ölçülere dönerek yeniden etkili bir sessizlik yaratıyordu. Sesini daha da hafifletti. Bir dua fısıldar gibi konuşuyordu. Manon Lescaut operasının son perdesinde dekorları kör eden bir ışık oyunu sergilenir. Bu öylesine bir maharetle yapılır ki insanoğlu gerçek anlamda ışık ve gölge oyunlarında kendini mutlu hissetmeye başlar. Çünkü eğer ışık yoksa gölge de yoktur. Ferit Bey gördüğümüz gerçek gölgenin göremediğimiz büyük gerçek ışık olduğunu genç kıza uzun uzun anlatmıştı. Anlattıkları arasında sadece karşısındaki genç kadına duyduğu derin sevgi hisleri yoktu. Onu çocukluğunun bütün değerli hatıralarına yönelten bir sıcak Meltem vardı. Yaşamına ve karakterine yön veren annesinin küçük masallarında dinlediği peri kızı işte buydu. Bu güçlü peri kızı Manon Lescaut'ta izleyenleri fethedecekti. Ferit Bey yeni bestelemeye başladığı kanun konçertosuna Ayhan'ın bazen apaçlaşan o iddialı kadın arzularını, bazen siyah gözlerin dehlizinde heyecan yaratan hayallerini, bazen bir sopranonun tiz tiratlarında gezinen hayranlık duygularını koymuştu. Konçertonun sesleri Hicazların, Rastların, Nihaventlerin ahengini kavrayan ve evrensel değerleri kucaklayan bir beste terkibi yaratmıştı. Mızrap tellere dokundukça mandallar arzulu bir teslimiyetle inip kalkıyor ve insanı mutluluğun doruklarına götüren seslere dönüşüyordu. Evet, bir virtüöz, Manon Lescaut'u çığlık çığlığa hayranlığa ulaştıran kadının sevgilerini kanun tellerinde yeni duyguların heyecanlarıyla süslüyordu. Yeniden ilk günlerin heyecanına döndü. Hocası Hüseyin Saadettin Arel Bey'in derslerini anlatırken bir ince müzik felsefesi yaratan konuşmasını hatırladı. Hocası yaşamın değerini bir ney gibi üflüyordu. Ney sesinin titreyişinde insanın ruhunda koca bir orkestrayı harekete geçiren akort lası bulunur. Bu la basit ses değildir. 7 notadan birisi gibi görülmesi ne büyük haksızlıktır. Bu la'yı kimi sever, kimi hoşlanmaz. Önemli olan sesin bizatihi kendisi değil, harekete geçirdiği orkestradır. Bu orkestra insanın duyguları, düşünceleri, umutları, hüsranları, heyecanları, sükunetleri, arzuları, teslimleri, şehvetleri, beceriksizlikleri, aşkları, nefretleri, sevinçleri, öfkeleri ve daha yüzlerce farklı duyguların bir arada bulunması halidir. Buna biz duyguların ihtişamı diyoruz. Bu ihtişam, ulaşmak istediğimiz hedefin özlemine yön veren hayatın öteki yüzüdür. Hüseyin Saadettin Bey henüz delikanlılığa yeni adım atmış, Hasan Ferit'e musiki dersleri verirken onun gelecekte değerlerini ortaya koyacak niteliklerinin de beslenmesine özen gösteriyordu. Bir keresinde vakit gecenin yarısını geçmesine rağmen Hasan Ferit Bey'i evde alıkoymuş ve geleceğin büyük müzisyeni olacağını hissettiği delikanlıya bir hayat dersi verir gibi musiki disiplinini anlatmıştı. İnsanlığın duyguları ve yarattığı değerler çok sesli musikideki ses değişimlerinin rengini belirleyen notalar gibidir. Farklı enstrümanlar tarafından icra edilirler. Bu yüzden bir orkestranın uyumlu ses ihtiyacıyla çok sesi birleştiren mükemmelliyetini yönetecek şefe ihtiyaç vardır. Batı'nın muhteşem musikisini yaratan duygu değeri bu uyumlu musiki mükemmelliyetini hedefler ve başarır da. Hasan Ferit hocasını dinlerken öğrendiklerinin bir gün önüne bir ölüm kalım meselesi olarak çıkabileceğine hiç ihtimal vermemişti. Hüseyin Saadettin Bey'in dersleri şimdi bir ibret imtihanı gibi önündeydi. Sesini biraz kısmış ve öğrencisine çok ciddi bir farkın işaretini vermişti. Bizim musikimizde tek ses egemenliği olduğu için orkestra yerine bir fasıl disiplini ve ahlakı kendini gösterir. Batı'nın orkestrasını yöneten şefin elinde baget, bizim fasıllarımızı yönlendiren elinde zili tef vardır. İşte insanı tek vuruşlu tef temposundan alıp hengameli bir dünya ihtişamına götüren şef çubuğu arasındaki fark bu çok sesli alemi idrakle mümkündür. Ferit Bey hatıralarının tesirinden sıyrılıp Ayhan Hanım'la vedalaşmak ihtiyacını duydu. Buna basit bir sevda ilişkisinin gölgesinde alınmış karar gibi değerlendirmesini istemiyor, onu ilk gördüğü günlerin heyecanında yeniden kantara vuruyordu. Bu belki de hayatının en ciddi karar arifesiydi. Böyle bir günün telaşında söylenmiş 3-5 asabi cümle yerine genç kadına yeni dünyasının eşiğinde bir baba şefkatiyle nasihat etmek istedi. Uçan bir balondan alemi seyretmek istiyorsan kılıçlarını yerde bırakmalısın. Ayhan Hanım'ın bu sözlerin çoğuna verecek cevapları vardı. Ama Adnan Bey'le yapılacak görüşme öncesinde böyle birkaç cümleyle her şeyin berbat olmasına meydan vermek istemiyordu. Sustu. Söyleyeceklerini içine attı. Ama bir gün uygun bir fırsatta tekrar karşılaşılarsa eski günlerin hatrını Ferit Bey'den soracaktı. Söyle bakalım üstad, balona binmek isteyen biri eline ne almalıdır diyecekti. Ferit Bey'in bakışları saf ve serindi. Balıkçıların kanlı tablolarını yıkadıkları sahil çeşmeleri gibi gür ve suçsuzdu. Nazım'ın kaçtığı haberi başvekile verildiğinde bir süre durdu. Olmayacak bir işin gerçekleşmesindeki ihmali kabule hazır değildi. Nasıl olabilir? Olan olmuştu. Adnan Bey ayrıntıya girmeden sorumlu aramak ihtiyacını duydu. Derhal dahiliye vekili gelsin ve izahat versin. Hiç kimse de kaçışla ilgili ikna edici bilgi yoktu. İhtimaller üzerinde görüş belirten emniyet mensupları ikna edecek hiçbir şey söyleyemediler. Dahiliye vekili elinde doyurucu bilgi bulunmadan Adnan Bey'in yanına girdi ve ilk bakışta maruz kaldığı muameleden rahatsız oldu. Adnan Bey dahiliye vekili gelsin izahat versin dedikten sonra Milli Emniyet Şefini bizzat aramış ve kimsede bilgi olmadığını öğrenmişti. Artık dahiliye vekilinin vereceği izahata ihtiyacı yoktu. Vekile de itibara gerek görmedi. Elinizde hiçbir şey olmadığını biliyorum. Dahiliye vekili belki memnun olur gerekçesiyle ileri atıldı. Halk evlerine el koymak için etraflı bir mal araştırması yaptım. Onun listesini getirdim. Adnan Bey birkaç gündür devam eden huzursuzluğunun bedelini kimseye ödetmek istemiyordu. Hiçbir şey olmamış gibi evine gitti. Berin Hanım karşıladı. Ceketini çıkardı. Birlikte kuru bir Ankara havası teneffüs ettiler. Berin Hanım serin limonata ikram etti. Adnan Bey küçük bir yudum alıp bardağı pencerenin pervazına koydu. Bir hayat düşün ki yaşadığın badireleri inancının ahlakı çizmiş. Sağlam bir fikri, terbiyede hiçbir şey gözünü korkutmamış. Memleketinin hür havası için ölümü göze almışsın. Aylarca aç kalmışsın, susuz yaşamışsın. Ve bir sabah demir bir perdenin gerisinden hürriyet diye haberini veriyorlar. Adnan Bey esefli bir sesle duyduğu haberlerin yorumunu yapıyor, aslında hislerindeki hırçın ve hüzünlü telleri titretiyordu. Hangi ülkenin ikbali memleketinin tecridinden daha makbul ki? Berin Hanım şaşkındı. Ne olduğunu merak ediyordu. Ne kadar üzgünsünüz efendim. Nedir sıkıntınız böyle? Adnan Bey'in sesi yumuşacıktı. Nazım kaçmış. Sonra kendi tahlilini tamamlamak istedi. Hani cezaevi tecridinin pazar sabahında duyduklarının samimiyeti, hani memleketinin mavi dediği gökyüzü. Adnan Bey'in söylediklerinin değiştireceği hiçbir şey yoktu. Nazım, üvey kız kardeşi Melda'nın genç kocası Refik'in yardımıyla bir hız motoruna binmiş, çevresindeki onca sivil polisi gündüz gözüyle atlatıp kaçmıştı. Bu kaçışı öyle ustalıkla planlamıştı ki Münevver'in bile haberi olmamıştı. Adnan Bey esefinin giderek yoğunlaştırmak istemiş, sonra bir çare olmadığını görüp vazgeçmişti. Sadece beynin duygularındaki yerini belirten bir açıklama ihtiyacı duymuştu. Biliyor musun ki hayatımızın çok safhasında, çok cesur kararlarımızın ruhunda kadınlarımızın yeri vardır. Berin Hanım şaşkın bakıyordu. Bu şaşkınlık hiç bilmediği bir maceranın sırlarındaki hasretli anışı andırıyordu. Adnan Bey'in herhangi bir bahiste Nazım'dan ilham alabileceğini düşünmüyordu. Aklında böyle bir esinleme ihtimali olup olmadığını geçirdi. Üstelemedi. Her insanın ruhunda sırlarını koruyan cesur ve sabatkar bir köşe vardır diye düşündü. Sadece bir ince çizgi gibi gözlerine baktı. Adnan Bey ince adamdı. Bu inceliği gösterdi. Unutmayalım ki şiirimizde Nazım'ın derin bir ilhamı ve çok seviyeli örnekleri vardır. Ayhan Hanım halıların sarılışına nezaret ediyordu. İki iri hamalın özenle paketlediği halılar birazdan bir arabaya yerleştirilip maldan anlayan bir kelepircinin mağazasına götürülecekti. Oğlu Aydın'ın okul taksitleri için gereken paranın denkleştirilmesi bu nadide halıların satılmasını gerektiriyordu. Telefon çaldı. Anneanne açtı. Sesi tanımış olmalı ki hiçbir şey söylemeden ahizeyi Ayhan Hanım'a uzattı. Ferit Bey. Ayhan Hanım telefonu aldığında Ferit Bey'in sesinde alışılmışın dışında bir farklılık yoktu. Hatta zoraki bir hüzün kazandırılmış olduğunu hissetti. Seni hep mesut görmek isterim. Başvekil Hazretleri her şeyi cesurca anlattılar. Ayhan Hanım böyle bir tebliği beklemiyordu. Şaşkınlık içinde bir hüzün yaşıyordu. Gıyabında anlatılanların haysiyetini zedelediği zehabına kapılmış ve asıl gerçeğin herkes tarafından bilinmesini istemişti. Sesini yükseltti. Dürüstçe demek istiyorsun herhalde. Sözünün gerisini getirmedi. Söyleyeceği son cümleyi araya sıkıştırıp telefonu kapattı. Halıları gönderdim. Ödemeyi sana yapacaklar. Okul taksitini mutlaka denkleştirin ve bir an evvel ödeyin. Ferit Bey'in görüşmesi sanılanın aksine uzun sürmüştü. Adnan Bey kendisini önemli bir görüşme ihtiyacıyla baş vekalete çağırmış, kapıda karşılamış ve oturuncaya kadar ayakta beklemişti. Ferit Bey'in koltuğa gömüldüğünü görünce ayakta kalmayı yeğlemiş, biraz da yukarıdan bakışın lezzetini tatmak istemişti. Ferit Bey bu lezzeti başvekil hazretlerine tattırmamıştı. Hatır soran birkaç nezaket cümlesinin tamamlandığı anda sessizliğini bozmuş ve başvekili rahatlatacak bir iki sözle görüşmenin kısa tutulmasını sağlamaya çalışmıştı. Bahsedeceğiniz meseleye birkaç gün önce vakıf oldum. Bir tesadüf bende bu sarsıntıyı yarattı.